Büyük A, Tarık Buğra.
Ayrım 8.
Sanat hareketleri diye bir de köşe vermiş, tiyatro ve edebiyat denkitleri yazmasını sağlamıştır. Askerde 11 sürgün pahasına bıyıklarını kesmeyen Tarık Buğra'nın karakteri ister istemez milliyetteki köşesine de yansır. Önünü ardını hesap etmeden inandığı yolda direnmek ve düşüncelerini ne pahasına olursa olsun söylemek. Nitekim tiyatro tenkitleri yüzünden bir yığın düşman kazanır. Hatta kendisine son derece iyi davranan Cevat Fehmi Başkut'un şehir tiyatrosunda temsil edilen Soygun adlı oyunu için yazdığı yazıda oynanmaması gereken bir oyun manasına "Soygun devam ediyor" başlığını kullanınca kıyamet kopmuş. Ali Naci Karacan bile çok sevdiği genç yazara "Sen ne biçim adamsın? Herkesi küstürüyor, bütün kapıları kapatıyorsun." demek zorunda kalmıştır. Sanat hareketleri köşesinde ileriye dönük hiçbir hesabı gözetmeden yazdığı eleştiriler yüzünden bir yığın düşman kazanan Tarık Buğra, sergilediği bu şahsiyetli tutumu düşman kazanma sanatı olarak tarif edecek ve yıllar sonra yazılarından bir kısmını bu adla kitaplaştıracaktır. Düşman Kazanma Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1979. Peyami Safa ile ilk karşılaşma. Tarık Buğra, düşman kazanma sanatının en incelikli uygulamalarından birinde Ali Naci Karacan'ın milliyetteki meşhur hamlelerinden birini gerçekleştirmeye hazırlandığı sırada yapar. Peyami Safa, Refik Cevat Ulunay, Reşat Ekrem Koçu gibi devrim büyük gazetecilere transfer edilmiş, Abdi İpekçi de genel yayın müdürlüğüne getirilmiştir. Bir gün bir toplantı sırasında Tarık Buğra'yı da çağırırlar. Ali Naci Karacan'ın büyük masasının arkasında gazetenin yeni yazarları ve yöneticileri bir yargı kurulu gibi dizilmiştir. Ali Naci Karacan, "Bak Peyami Bey, senin için Tarık çok güzel yazıyor fakat edebi yazıyor. Biz Halk Gazetesi çıkaracağız," diyor. "Ne diyorsun?" diye sorar. Cevap karşı bir sorudur. "Peyami Bey yazacak mı?" Tarık Buğra, Ali Naci Karacan'dan "Evet, evet" cevabını alınca "Bu bana yeter" deyip çıkar ve milliyetten ayrılır. Geri dönmesi için yapılan ısrarlara uzun süre direndikten sonra tahsih servisinde çalışmak şartıyla döner. "Geceleri tahsihte çalışırsam gündüzler bana kalır, romanlarıma dönebilirim" diye düşünmektedir. 78-200 lira aylıklı aşçıya, bakkala borçlu, tek kat elbiseli, penceresi delik pabuçlu ve aşksız, arkadaşsız bir gazete musahiyi olmak için mi var olmuştu? YDB'ye 77. Tarık Buğra'nın Cingöz Recai serisiyle çocukluğundan beri tanıdığı Peyami Safa ile bu tatsız karşılaşması aynı zamanda köklü bir dostluğun da başlangıcı olacaktır. Bir gün Abdi İpekçi, tahsihte çalışan Tarık Buğra'yı çağırır ve Peyami Safa'nın tefrika edilmekte olan Sabaha Karşı adlı adapte romanını tamamlamasını ister. Peyami Safa, tedavi ümidi belirdiği için felçli karısını Fransa'ya götürmüş, orada netice alamayınca Almanya'ya geçmiştir. Tarık Buğra ister istemez kabul eder ve çıkan bölümleri okuyarak romanı tamamlar. Peyami Safa, dönüşünün hemen ertesi günü Abdi İpekçi ve Ercüment Karacan'la birlikte tahsih servisine gelerek "Tarık Bey, çok teşekkür ederim. Ben bu kadar güzel bitiremezdim" diyecektir. Peyami Safa kompleksi. Ancak Tarık Buğra'nın Peyami Safa ile kavgası bitmemiştir. 1950'lerin genç edebiyatçıları hakkında sert eleştiriler yazan büyük yazara cevap vermek için Hüsamettin Bozoğ'un Yedi Tepesi'nde bir toplantı yapılır ve bu işle Tarık Buğra görevlendirilir. Tan gazetesinin ikinci sayfasında makale sütununda çıkan Peyami Safa kompleksi başlıklı yazısında genç yazar özetle Peyami Safa'nın çöller kralı olmak istediğini, etrafında herhangi bir hayat eserine tahammül edemediğini söylemektedir. Tarık Buğra'nın devrin üstadlarına karşı tavrı en iyi ifadesini "Üstadla Konuştum" adlı hikayesinde bulmuştur. YDB'ye 96. Polemikleriyle ünlü Peyami Safa, en takdir ettiği genç yazar olan Tarık Buğra'nın bu yazısına cevap vermemiş, aksine Nihat Karaveli, Recep Doksat, Vecdi Bürün gibi dostları vasıtasıyla aradaki buzları eritmenin yollarını aramıştır. Nitekim bir gün İstanbul lokantasında bir araya gelip uzun uzun konuşmuş, birbirlerini yakından tanıyarak dost olmuşlardır. Tarık Buğra, kendisiyle yapılan bir röportajda Peyami Safa ile ilk defa o gün karşılaştıklarını söylüyor. "Beni bir gün bir yere çağırdılar. Meğer Peyami Safa ile karşılaşmamız için bir tertip düşünmüşler. O gün Peyami Safa ile ilk tanıştık orada. Cevap veremediğim tek yazı bu oldu hayatımda, dedi. Sonra arkadaş olduk kendisiyle. Bakınız, o belli, yazar olmaya 17 yaşında karar verdim. Nokta, sayı 41, 19 ila 25 Kasım 1982. Tarık Buğra, Recep Doksat'ın Peyami Safa hakkında kendisine, tanısan emin ol, en sevdiğin adamlardan biri olacak. Onun bir dramı var, sen bunu anlarsın, dediğini ve haklı çıktığını söyler ve şöyle devam eder. Ben Peyami Safa'nın ne büyük yürekli insan olduğunu çok yakından gördüm. Ne acılar çektiğini, ne yokluklar çektiğini çok yakından gördüm. Ve siyah kehribar. Bu yalnızlık toplum meselelerinden ve insanlardan kopuş değildir. Tam aksine onlarla beraber olmak, fakat onlara bir doktrinin, bir partinin, bir derneğin, bir grubun, hatta bir ikincinin refakatinde bakmamaktır. PD 221. Eleştiri Yağmuru. Tarık Buğra, Milliyet'te 1 Ocak 1953 ile 13 Mayıs 1954 tarihleri arasında fıkra köşesinde yazmış, bu arada Siyah Kehribar, İnce Hesaplar ve Aşk Esirleri adlı romanlarını tefrika ettirmiştir. 1950'lerin başlarında geçinme kaygısıyla yazdığı birçok romanı çeşitli gazetelerde tefrika edilen Tarık Buğra'nın ikinci hikaye kitabı Yarın Diye Bir Şey Yoktur 1952 adıyla, Yenilik 3. kitabı da İki Uyku Arasında 1954 adıyla Yeditepe Yayınları arasında çıkmıştır. Kitap olarak çıkan ilk romanı Siyah Kehribar'dır. Remzi Kitabevi 1955. Neredeyse devrim bütün edebiyat eleştirmenlerinin beğenmemekte birleştikleri Siyah Kehribar'ın şanssızlığı, biraz da olayların geçtiği mekanın ve kahramanların yabancı olması, daha doğrusu yabancı isimler taşımasıdır. Tarık Buğra'nın Roma'ya hiç gitmediği halde konusu Roma'da geçen bir roman yazması şüphesiz büyük bir handikaptı. Nitekim yakın dostu Mehmet Kaplan, İstanbul Dergisi'nde çıkan eleştirisinde, Buğra'nın aralarında bir doktora öğrencisi, bir ressam ve bir sosyoloğun bulunduğu insanları Roma'da küçük bir meyhaneye, Siyah Kehribar Barı, kapatıp şehirden adeta tecrit ettiğini belirterek, vakası Roma'da geçen bir romanda Roma'nın yokluğunu insan bir hayli yadırgıyor demektedir. Aslında roman kişileri İtalyan adı taşısa da, Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar'da anlattığı Türkiye'nin gerçekleri ve kendilerini bir partiye, bir doktrine bağlı hissetmeyen aydınların dramı, Tahir Alangu'nun ifadesiyle dostluğa susamış, yalnız ve üstün adamın soylu sıkıntıları ve bunalımlarıdır. Roma İstanbul'dur. Siyah Kehribar Barı'nın müdavimleri de İstanbul'da benzer mekanlarda, mesela küllükte toplanan Türk aydınları. Buğra, faşizmi eleştirirken 1940'larda aydınları ezip yalnızlığa iten, düşüncelerini söyleyemez hale getiren milli şef diktatörlüğünü de hedef almıştır. Esasen bir ilk roman olan Siyah Kehribar'da acemiliklerin, eksikliklerin, kurgu hatalarının bulunması kaçınılmazdı. Nitekim bunu ikinci baskı için yazdığı ön sözde kendisi de açıkça belirtmiştir. Ama Siyah Kehribar'ın cesur bir çıkış olduğu, ayrıca devrin atmosferini ve aydınların ruh hallerini çok iyi yansıttığı inkar edilemez. Solun kültürel iktidarı ve Buğra. Tarık Buğra'nın Siyah Kehribar'da diktatörlere ve totaliter rejimlere karşı iyice belirginleşen tavrı, Ayakta Durmak İstiyorum adlı şöhret kazanan 5'te 56 ve Yüzlerce Çiçek Birden Açtı adlı oyunlarında en güçlü ifadesini bulur. Onun bu tavrı sanatının da belirleyicilerinden biridir. Başından itibaren bütün baskıcı tutumlara karşı çıkan ve Marksizmi de bütün totaliter rejimler gibi edebiyata aykırı bulan Buğra, Marksist edebiyat olamayacağını söylemiş ve mevcut Marksist edebiyat ortamının sahteliğini de büyük bir isabetle teşhis etmiştir. PD 223. Türkiye'de 1961 Anayasası'nın getirdiği geniş hürriyet ortamında dernek ve parti olarak hızla örgütlenen sol akımların işlettikleri korkunç propaganda çarkı, sol tandanslı bir kültürel iktidarın kurulmasına yol açmıştır. Devlet kurumlarına sızarak imkanlarından faydalanmak için resmi ideolojiyle flört eden sol akımlar, Marksist olmayan ancak asıl kütlenin değerlerine yabancılaşmış kesimleri de şemsiyeleri altına almış ve kendi görüşlerini uzun süre ilericilik olarak kabul ettirmeyi başarmışlardır. Kendilerinden olmayan herkes gerici ve faşisttir. Nitekim 1960'ların başlarından itibaren sağ-sol ayrımı kesin çizgilerini bulmuş, Daha önce aynı dergilerde yazabilen, aynı mekanlarda bir araya gelebilen yazarların ve şairlerin de yolları ayrılmıştır. Eskiden beri tanıdığı ve aynı dergilerde birlikte yazdığı sanatçı ve yazarlardan bir grup, bir maç sonrasında Tarık Buğra'nın etrafını çevirir. İçlerinden bir karikatürist, "Sen ya faşistsin, o zaman sanatçı olamazsın ya da sanatçısın, faşist olamazsın," der. Tarık Buğra bir sohbetimiz sırasında bu karikatüristin Ali Ulvi olduğunu söylemişti. Bir başkası da, "Bakma bugün yazdıklarına, Tarık bir vakitler bizden ilericiydi," deyince daha ilk romanında faşizme ve bütün totaliter rejimlere karşı olduğunu açıkça ortaya koymuş olan Tarık Buğra şu cevabı verir. "Eğer okuduğun cümleyi anlayacak kafan varsa git koleksiyonlara bak. Yeditepe'de, Yenilik'te yazıların ve başyazıların sadece başlıklarından bile dün nelere inanıyorsam bugün de aynı düşünceleri savunduğumu göreceksin." DKS 146. Gerçekten de Tarık Buğra, totaliter rejimler ve ideolojiler karşısında daha ilk eserlerinde ortaya koyduğu tavrı sonuna kadar sürdürmüş, sanatını antikomünist de olsa herhangi bir ideolojinin emrine vermeyi reddederek her zaman sanat sanat içindir görüşünü savunmuştur. Sol karşısındaki grupları bile kendisine ne kadar yakın olsalar da antikomünizmi bir çeşit ideoloji haline getirdikleri, yani Marksistler gibi davranarak düşünce ve kafa bağımsızlığını ihmal edip insanlara ve konulara peşin hükümlerle baktıkları için eleştirmekten çekinmemiştir. Çünkü ona göre peşin hükümler ve taraftarlıklar araya girdi mi, konu yani edebiyat bir politik tutum olup çıkar. PD 223. Edebiyat ve sanatın görevi. Edebiyat genel olarak sanat, Tarık Buğra'ya göre, ispatlamaz, gösterir, telkin etmez, düşündürür, hüküm vermez, hüküm vermeye yol açar, iddia etmez, okuyucunun red ve kabul, hal ve ruh tercihini serbest bırakan bir dünya kurar. Görevi budur ve bunu başardığı ölçüde değerlidir. PD 218. Halbuki sanatın toplum için olduğunu söyleyenler, hep bir görüşü ispatlamak, telkin etmek, kesin hükümler vererek okuyucu kendi görüşlerine bağlamak, kısaca sanatı bir araç yapmak isteyenlerdir. Sanatın topluma en yararlı tutumu sanat için olanıdır. Sanatçı bu tutumda da toplumun, insanın dertleriyle, problemleriyle ilgilenecek, onun elinde de neşter olacak. Ama peşin hükümlerle ve bilhassa bir doktrine, bir politik tutuma angaje olarak değil. Bağımsızlığını, sanatın ve sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını koruyarak. DKS 146, PD 188. Tarık Buğra daha önce belirttiğimiz gibi düşman kazanmak sanatı diye adlandırdığı bu tavizsiz tutumu yüzünden epeyce yalnız kalmış bir yazardır. Çünkü hiçbir ideolojik gruba angaje olmamış, dolayısıyla hiçbir grupta onu hiçbir zaman tam olarak kendisinden saymamıştır. Aslında her sanatçının malik olması gereken bir yalnızlıktır bu. Büyük eserlerin büyük yalnızlıklar istediğini söyleyen Tarık Buğra, yanlış anlaşılmamak için hemen ilave eder. Bu yalnızlık toplum meselelerinden ve insanlardan kopuş değildir. Tam aksine onlarla beraber olmak, fakat onlara bir doktrinin, bir partinin, bir derneğin, bir grubun, hatta bir ikincinin refakatinden bakmamaktır. PD 221. Tarık Buğra bir başka röportajda da yalnızlıktan şöyle söz eder. İnsanlardan kaçış değildir yalnızlık. Önce insanın kendisinden arınışıdır. O, sempatilerden, antipatilerden, peşin hükümlerden, art hesaplardan, partizanlıklardan arınmıştır ve kendisi kelime anlamından da zordur, çilelidir, kaybettirir, düşman kazandırır. PD 207. Sayfa 62.
Ayrım sonu.